Ayrım 10.
Doktor Reşat Paşa'yı öldüren ya da öldürdüğü sanılan Zeki'nin Sanrama'daki birkaç marifeti. Bu sahip Masar Ağa'yı dövüp tabancasının kabzasıyla burnunu kırar. Vahdettin Gurbet Cehennemi'nde sayfa 111. Vahidettin'in özel hizmetine bakan İtalyan kızını gebe bırakır ve zavallı Vahidettin iş kapansın diye birçok para öder. Adı geçen eser sayfa 101. Ele geçirdiği serveti vur patlasın, çal oynasın, har vurup harman savurur. Delice bir hırsla giyime ve içkiye harcar. Sonunda kumarda bitirir. Adı geçen eser sayfa 141-154. Dipnot. Bazı yazarlar Vahidettin'in yurt dışında yaşayan bir Osmanlı paşasının aracılığı ile Mustafa Kemal'den para yardım istediğini yazıyorlar. Mesela Doğan Avcıoğlu Milli Kurtuluş Tarihi 1. cilt sayfa 208. Bu iddianın kaynağı H. Rıza Soyak'ın anılarıdır. 1. cilt sayfa 31. Ama H.R. Soyak'ın verdiği bilgi farklı. Söz konusu Osmanlı Paşası 1923 yılı yazında hal ve tavrından, yani Vahidettin'in, maddi sıkıntı içinde olduğunu, yardıma muhtaç bulunduğunu sezdim diye yazmış ve Mustafa Kemal'den Vahidettin'e yardımda bulunmasını rica etmiş. Yani yardım isteyen Vahidettin değil, üstelik o tarihte henüz yardıma da ihtiyacı yok, paşanın gayretkeşlik ettiği anlaşılıyor. Para bulmaları için Vahidettin'e ve Mediha Sultan'ın oğlu Sami'ye baskı yapar. Vahidettin'e ulan diye bağırır. Adı geçen eser sayfa 177. Dipnot. Zeki'nin Vahidettin'e söylediklerinin tamamı şu. Ulan ne rezalet bu be, çarşıya çıkamıyorum, ayıptır, rezil rüsva olacaksınız, biraz utanmak lazımdır. Ve adamı kovamazlar. Necip Fazıl Kısakürek, Vahidettin'in bu şirret adamı kovacak hamleyi gösterememesini, ulan hitabına bile bir karşılıkla bulunmamasını, nice Avrupa kral hanedanından hiçbirinde mevcut olmayan bir asalet, fakat korkunç bir zaaf, zayıflık, güçsüzlük olarak değerlendiriyor ve şöyle devam ediyor. Allah ona hiç kimseye karşı durabilecek mukavemet bünyesi vermemiş. Bunun yerine sultani bir vekar ve asaletle her şeye katlanma seciyesi vermiş. Dipnot Vahidettin sayfa 218-220. Daha da şaşırtıcı bir bilgi aktarayım. Son çare olarak Mediha Sultan'ın yüzüğü satılacak ve alınan 8000 İngiliz lirası idare etmesi için yine Zeki'ye verilecektir. Vahdettin Gurbet Cehennemi'nde sayfa 157. Dipnot. Vahdettin Gurbet Cehennemi'nde sayfa 15. Yılmaz Çetiner Son Padişah Vahdettin adlı kitabında bu yeni yaver, eski Hademe-i Hassa ve Mızıkayı Hümayun kumandanı Zeki'den şöyle söz ediyor. Zeki Bey, Önger, sarayın Mızıkayı Hümayun müdürüdür. İstiklal Marşımızı aynı Zeki Bey bestelemiştir. Sayfa 262 dipnot. Bir cümleye bu kadar çok ve şaşırtıcı yanlışı sığdırmak da büyük ustalık. İstiklal Marşı'nın bestecisi Zeki Bey'in soyadı Önger değil, Üngör'dür. Mızıkayı Hümayun'un müdürü değil, saray orkestrasının şefidir. Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'nda şeflik, Musiki Muallim Mektebi'nde müdürlük yapar. 1934'te emekliye ayrılır, 1958'de ölür. Yaver Zeki ise Mızıkayı Hümayun'un müdürü değil, orada görevli askerlerin kumandanıdır. 150'likler listesinin ikinci sırasına yer almaktadır ve 1930'larda Nis'te intihar etmiştir. Çünkü Zeki'ye karşı Sultan Vahidettin başta olduğu halde gözünün üzerinde kaşın var diyecek cesareti hiç kimse kendinde bulamamaktadır. Adı geçen eser sayfa 144. 9. Vahidettin'in cesareti. Bu olaylara rağmen bazı yazarlar Vahidettin'in cesur olduğunu söylüyorlar. Dipnot. Kamısıroğlu S. Mücahitler sayfa 91. H. H. Ceylan Büyük Oyun 1. cilt sayfa 21. Söz gelimi K. Mısıroğlu Sultan Vahidettin asla korkak değildi. Şehzadeliğinden beri onun gayet cesur bir insan olduğunu gösteren pek çok vaka vardır. Bunun pek çok delilinden bir ikisini zikredelim diye yazıyor ve 3 örnek veriyor. Zaten kaynaklardaki örnekler de bu kadar, başka örnek yok. Baba Ali baskınını müteakip takibe, yani kovuşturmaya maruz kalan mülazım, yani Teğmen Şaban Efendi, Şehzade Vahidettin Efendi'nin Çengelköy'deki köşküne sığınır. Yakalamak için gelen polislere Vahidettin der ki, bana mensup olan sarayıma iltica eden, masumiyeti de bence mahlum olan bir adamı garezkâr düşmanlarına teslim edemem. Zorla içeri girmek isteyenleri vururum. Beni öldürmedikçe Şaban Efendi'yi alamazlar. Dipnot A. Reşit Rey Gördüklerim Yaptıklarım sayfa 263'e dayanarak Sarıklı Mücahitler sayfa 91. Kanuna aykırı ama doğruysa sahiden cesur bir davranış. Yazık ki padişahlığı sırasında İngilizler karşısında titrediğini göreceğiz. Veliaht iken Almanya'ya yaptığı ziyarette siperleri dolaşırken umulmadık bir tehlikeye karşı başını eğmesi ihtar edildiği zaman şu cevabı verir. Türk başı düşman karşısında eğilmez. Dipnot Nihal Atsız Türk Ülküsü sayfa 85'e dayanarak Sarıklı Mücahitler sayfa 91. Bu ziyarette baş mabeyinci Lütfi Simavi de bulunmuştur. Lütfi Simavi anılarının 364. sayfasında 2. Wilhelm istikamlarını ve Kolmar batısındaki cepheyi ziyaretlerini ayrıntılı olarak anlatmaktadır. Ama Vahidettin'in her olumlu davranışını raporuna aldığı halde bu cesaret sahnesinden hiç söz etmiyor. Kılıç alayından sonra Eyüp'te arabalara binileceği sırada Talat Paşa Çanakkale Boğazı'ndan düşman tayyare filoları geçmiş olduğuna dair telgraf aldığını haber vermişse de hünkâr onlar mütemeyyin yani uygar adamlardır böyle dini merasim esnasında taarruz etmezler diyerek telaş eseri göstermezdi. Dipnot, görüp işittiklerim sayfa 146'ya dayanarak Sarıklı Mücahitler sayfa 91. Padişahın o kadar güvendiği uygar İngiliz uçakları 18 Ekim 1918 günü savunmasız İstanbul'a uygarca saldıracak 50 kişinin ölmesine 100 kadar İstanbullunun yaralanmasına yol açacaklardır. Dipnot İHA Oktay sayfa 354. Şimdi de milli mücadele dönemine ait bir sahne görelim. İşgal güçlerinin İstanbul'da yönetime resmen el koyduğu gün 16-3-1920, Vahidettin Sivas Milletvekili Rauf Orbay, Balıkesir Milletvekili Abdülaziz Mecdi Hoca Tolon ve Konya Milletvekili Vehbi Hoca Çelik'ten oluşan meclis kurulunu kabul etmiştir. Bu ilginç görüşmede yapılan konuşmaları aktarıyorum. Vahidettin, bu adamlar yani İngilizler daha çok şey yaparlar, her istediklerini yaparlar, her şeye cüret edebilirler, meclisteki sözlerinize ve hareketlerinize dikkat ediniz. Vehbi Hoca, Efendimiz onların kudreti milleti yıldıramayacaktır. Millet azimlidir, kararlıdır. Hakkın yardımıyla haklarından gelecektir. Milletiniz memleketi de sizi de kurtaracaktır. Müsterih olunuz padişahım. Vahidettin, hoca hoca dikkatli olun bu adamlar her istediklerini yaparlar. Mecdi Hoca, padişahım bu kafirlerin kudreti zahiridir. Şu gemilerin top menzili dışına çıkamaz. Senin milletinin yüreği onların demirinden metindir. Millet istiklali uğruna giriştiği mücadeleden muhakkak bu zafer çıkacaktır. Endişe buyurmayınız. Vahidettin, hoca vaziyet meydanda, hadiseler ortada, bu adamlar isterlerse yarın Ankara'ya giderler. Rauf, efendimiz biz huzurunuzda milleti temsilen bulunuyoruz. Millet haysiyet ve istiklale aykırı bir kaydı kabul etmemeye kesin kararlıdır. Eğer milletin hislerine tercüman olduğumuza kâniyseniz, arz ediyoruz ki milletin sizden istirhamı yani ricası, haysiyet ve istiklale aykırı bir anlaşmaya ve sözleşmeye imza koymamanızdır. Aksi takdirde istikbali çok karanlık görüyoruz. Vahidettin, Rauf Bey, millet koyun sürüsü. Bu sürüye bir çoban lazım. İşte o da benim. Dipnot, Vahidettin aynı sözü Rauf Orbay'a 8 Kasım 1918 günü de söylemiştir. Yakın tarihimiz 2. cilt sayfa 240. Yolda Vehbi Hoca derin bir acı içinde olan Mecdi Hoca'nın omuzuna elini koyar. Gam çekme efendi der, Allah büyüktür. Bu millet kurtarıcısını bulacaktır. Milleti koyun sürüsü saymak rızayı ilahiyeye de aykırıdır. Yaşarsak çok şey göreceğiz. Dipnot, Cemal Kutay, İstiklal Savaşı'nın Maneviyatı Ordusu, sayfa 172, yakın tarihimiz 2. cilt sayfa 240. Son olarak da İngilizlerin izlenimini gösterir bir örnek. Sultan Yıldız'da titreye titreye oturmaktadır, belki de bazı hadiselerin kendini taç ve tahtından yoksun kılacağından korkmaktadır. Bu hanedana mensup hiçbir prens, şehzade halkını idare edebilecek kafi yani yeterli kabiliyet ve enerjiye sahip görünmemektedir. Dipnot, G. Yeşke, İngiliz Belgeleri sayfa 6, İngiliz Yüksek Komiserliği Siyasi Müşaviri T.B. Horler'in 4 Kasım 1919 günlü raporu. 10. Bazı görgü tanıklarının Vahidettin hakkındaki görüşleri. 2. Abdülhamid'in başkatibi Tahsin Paşa. Sultan Hamid Vahidettin Efendi'yi bu derece beğenmekle pek aldanıyordu. Çünkü Vahidettin Efendi Sultan Hamid'e bir maksat ve çıkar karşılığında hizmet ediyordu. Yoksa Sultan Hamid'e hiç sevgisi ve bağlılığı yoktu. Nitekim inkılaptan 1908'den sonra Sultan Hamid aleyhinde en ileri gidenlerden biri Vahidettin Efendi olmuştu. Vahidettin Efendi'nin readeti ahlakiyesi yani ahlakının bozukluğu sonra bütün feciliğiyle kendini göstermiş ve saltanat makamına geçince yaltaklanma ve dalkavukluk huyu gereğince bu sefer kuvvet ve nüfus sahibi gördüğü yabancı ve düşman millete sokulup yanaşma yolunu tutmuş ve melanette yani kötülükle daha ileri giderek vatanlarını düşman istilasından kurtarmak için gaza ve bu uğurda canlarını feda eden Türkleri vurdurmaktan çekinmemiştir. Sultan Abdülhamid sayfa 171. Vahidettin'in başkatibi Ali Fuat Türk geldi. Aşırı derecedeki tevehhüm yani kuruntu ve tereddütü öteki meziyetlerini örterdi. Sultan Vahdettin Sultan Reşat'tan daha aklı başında ve daha bilgili olduğu halde inat ve ısrarının vehimliliğinin ve kararsızlığının kurbanı oldu. Sultan Reşat'ın kalbi daha temizdi. Onurlu bir zat olduğundan mütarekeden sonra Vahdettin'in uğramış olduğu hücumlara uğrasaydı ya felç olup yatar yahut yüreğine inip ölüme giderdi. Dipnot, AF Türk geldi. Sayfa 274, 275, 276. AF Türk geldi'nin üstü kapalı ve dikkatli bir dil ile Vahidettin'i nasıl eleştirdiğini, hatta aşağıladığını dikkatinize sunarım. İngiliz Yüksek Komiserliği Siyasi Müşaviri T.B. Holder'in 4 Kasım 1919 günlü raporu. Hükümler zayıf karakterli olup pek cesur olmamasına rağmen yüksek prensip ve emellere sahip görünmektedir. G. Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 6. No. 578. Amiral de Robeck'in raporu. Büyük bir karakter gücüne veya şahsiyete sahip olmamakla beraber çok samimi ve nazik bir zat olup oldukça zihni bir idrak da göstermektedir. G. Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 7 21-8-1921 günlü mülakat hakkında rapor. No. 23. A. Reşit Rey. Oldukça zeki fakat müteenni yani fazla temkinli ve mütereddittti yani tereddütlüydü, kararsızdı. Diyebilirim ki anlayış ve kavrayışta hızlı, karar ve harekette yavaş idi. Dipnot. Osmanlı Tarihi Kronolojisi cilt 4 sayfa 441 ve 444'ten aktarılmıştır. Rıza Tevfik. Kendisi bir kukla durumundaydı. Biraz da ben konuşayım, sayfa 191. İ.M. Kemal İnal. Eski Adliye Nazırı İbrahim Bey, yeni padişahın kendisine şöyle dediğini birkaç gün sonra bana nakletmişti. Acizim var, korkuyorum. Maddeten hiçbir şeyden korkmam. Fakat pek ağır bir vazife yüklendim. Allah'tan korkarım. Padişahın acizini itiraf etmesi, Allah'tan korktuğunu ve pek ağır bir vazife yüklendiğini söylemesi, hak tanırlığını, doğru söylerliğini belirttiği için takdire değer. Fakat acizini ve pek ağır bir vazife yüklendiğini itiraf eden bir kimsenin tecrübeli ve yeterli olanları kullanmak ve onlardan yararlanmak gerekirken, Ferit Paşa gibi hükümet yönetiminde acizi ve devlet işlerinde tecrübesizliği bilinen ve halkın güveninden yoksun olan bir adamı öyle tehlikeli bir zamanda ard arda sadrazamlık makamına getirip türlü zararlara sebep olması, sözüyle özünün birbirine uygun olmadığını göstermiştir. Allah'tan korkan, Allah'ın yasakladığı şeyleri, özellikle emaneti yani millet işlerini ehil olmayanlara vermekten sakınır. Dipnot. Son Sadrazamlar 4. cilt sayfa 2096 ve diğerleri. Metin sadeleştirilmiştir. Doktor Rıza Nur. Yeryüzünden nice milletler gelmiş geçmişler, azametli saltanatlar kurmuşlar, sonra da batmışlardır. Fakat batarken hepsinin padişahları başlarında bulunmuş, düşmanlarıyla dövüşmüşlerdir. Halbuki bizim yıkım ve istiklal davamıza padişahımız vatan düşmanlarıyla birleşmiş, millet aleyhinde hareket etmiştir. Türk Tarihi 1. cilt sayfa 198. Hüseyin Kazım Kadri. Benim anladığıma göre Vahidettin medeni cesaretten yoksun, mütereddit yani kararsız bir adamdı. Ferit Paşa adeta bu adamı büyülemişti. Her şeyi onun gözüyle görür ve onun kafasıyla düşünürdü. Sayfa 201. Damadı İsmail Hakkı Oktay. Kayınpederim hem zeki hem mütereddit, kararsız ve vesveseli yani kuşkucu bir hükümdardı. Dipnot İHA Oktay sayfa 380. Şehzade Abdülhalim Efendi. Bu hanedan bitmiştir. Bizden millete hiçbir hayır beklenemez artık. Bizi bir tarafa atarak millet kendini kurtarmalıdır. Dipnot yakın tarihimiz 3. cilt sayfa 316. Son Halife Abdülmecid Efendi. O hain yalnız vatanımıza hiyanet etmedi, hanedanımızın şerefiyle de oynadı. Artık vatandan da hanedanımız sicilinden de kovulan bu adamdan bahsetmeyelim. Aktaran Necip Fazıl Kısakürek sayfa 209. Dipnot, Vahidettin hakkında belgelere ve olgulara dayalı genel bir analiz Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 591-600. 11. Ölümü. 1926 yılı 15-16 Mayıs gecesi kalp rahatsızlığından vefat etmiştir. Dipnot, Necip Fazıl Kısakürek diyor ki, Vahidettin'in başyaveri Avni Paşa'ya göre padişah parasının tam bittiği anda bu ölümü kendisi hazırlamıştır. Yani intihar etmiş. Onun intihar kastı güttüğüne ihtimal verilemez. Çünkü derin ve şiddetli bir mümindir. Vahidettin sayfa 225. Ailesinin isteği üzerine otopsi yapıldıktan sonra cenazesi Şam'a nakledilmek için tahnit edilmişse de 120 bin lira borcu olduğu için İtalyan alacaklıları tarafından tabutuna varıncaya kadar haciz koydurulmuş, sırf bu yüzden cenaze bir ay evinde kalmış ve nihayet kızı Sabiha Sultan para tedarik edip hacizi kaldırtarak Şam'a naklettirip Sultan Selim Camii'nin bahçesine defnettirilmiştir. Dipnot Osmanlı Tarihi Kronolojisi 4. cilt sayfa 444. 12. 1. bölümün sonu. Bu bölümde yer alan bilgilere, belgelere ve tanık ifadelerine dayanarak Vahidettin hakkında şu hükmü vermek haksızlık olmaz sanıyorum. Kusurları meziyetlerini aşan bir insan, döneminin gerektirdiği niteliklere sahip olmayan sıradan ve zayıf bir hükümdar. Peki hain miydi? Buna 3. bölümde Kurtuluş Savaşı sırasındaki tutumunu ve bunu belirten belgeleri de gördükten sonra siz karar vereceksiniz. 2. bölüm. Mustafa Kemal. 1. Mustafa Kemal aleyhindeki çeşitli iddialara giriş. Bazıları Mustafa Kemal'e karşı olabilir. Herkes Mustafa Kemal'den yana olacak değil ya. Ama bir kısmı yalnız milli mücadele ve sonraki dönemdeki bazı düşünce ve uygulamalarını eleştirmekle yetinmiyor. Mustafa Kemal'i annesinden başlayarak bütünüyle karalamaya, onunla ilgili her olayı, bu arada milli mücadeleyi de küçültmeye çabalıyorlar. Dipnot, Osmanlı hanedanından izin vermediği için adını açıklayamadığım bir sultanın bu konudaki görüşünü Doktor Rıza Nur dosyası adlı kitabımdan aktarıyorum. Bu iddiada bulunanlar bir devri ve son üç padişahı da küçülttüklerinin farkında değiller. Mustafa Kemal Paşa Sultan Abdülhamit devrinde askeri okula girmiş, resmi adı Mektebi Fünun-u Harbiye-i Şahane olan Harbiye'ye, daha sonra da Erkan-ı Harp yani kurmaylık sınıflarına devam etmiş, Sultan Reşat zamanında paşalığa terfi etmiş, Sultan Vahidettin de kendisini fahri yaverliğine seçmiştir. O devirlerin şartlarını bilen, biraz tarih bilgisi olan bir kimse, Mustafa Kemal Paşa'nın rahmetli annesi konusundaki bu çirkin iddianın kasıtlı bir iftira olduğunu anlar. Sayfa 160. En çalışkanları sağda Kadir Mısıroğlu, solda Yalçın Küçük. Ayrıca bir bölümü tarihin Mustafa Kemal'e göre değiştirildiğini de ileri sürüyor. Mesela Yalçın Küçük diyor ki, geçmişinde başarıdan çok başarısızlık olan bir kimse ihtilal lideri olursa ve iktidarda kalırsa tarihi geçmişini güzelleştirebilecek biçimde yazmak ve yazdırmak durumundadır. Tarih üzerine tezler 5, sayfa 255. Mustafa Kemal'in şişirme bir geçmişe ihtiyacı olduğunu hiç sanmıyorum. Zaten zaferle sonuçlanan milli mücadelenin siyasi ve askeri lideriydi. Bu tarihi rol onu sonraki döneme de lider olarak taşımaya yetecek önem ve ağırlıktadır. İleri sürülen bütün iddiaları tarih sırasına göre aktaracağım. Yalçın Küçük'ün sonradan eklendiği ya da güzelleştirildiğini iddia ettiği 3 konu var. Vatan ve Hürriyet Partisi, Hareket Ordusu ve Çanakkale. Tarih üzerine tezler 5, sayfa 255. İlkinden başlayalım. 2. Vatan ve Hürriyet Partisi 1905-1906. Yalçın Küçük diyor ki, Mustafa Kemal için Vatan ve Hürriyet Partisi kurmuş deniliyor. Ben bar bar bağırıyorum, ne zaman kurmuş diye. Dipnot. 3 Aralık 1986 günlü Yeni Nesil gazetesinde yayımlanan açıklaması. Aktaran GRYT ansiklopedisi 1. cilt sayfa 121. 1919 yazına kadar Kemal'in yaşamında hiç politika bulunmuyor. Vatan ve Hürriyet Partisi'nin tümüyle bir hayal olması ihtimali çok yüksek görünüyor. İlk kez 1937 yılında ortaya atılıyor. Ortaya atan Kemal Paşa'dır. Yazan Afet İnan. Dipnot. Belleten, cilt 1, sayı 2, sayfa 290-309, 1937. Afet İnan'ın bu yazıyla bağlantılı bir yazısı daha var ki Yalçın Küçük onu bildirmiyor. Mukaddes Tabanca, cilt 1, sayı 3-4, sayfa 605-610, belleten 1937. Tanıklık eden de o sırada Kemal'in milletvekilliği yaptığı iki kişidir. Dipnot, Müfit Özdeş, Mustafa Cantekin. Bir tarih dergisinde bunların yayımlanması utanç kaynağı olmalıdır. Yönetimini sağlama almış bir lider 30 yıl sonra kendisinin geçmişe dönük hayal ettiği bir proje ile ilgili iki yalancı tanık bulmakta güçlük çekmeyebilir. Tarih üzerine tezler 5, sayfa 47. Yalçın Küçük yanılıyor. 1. Önce Vatan ve Hürriyet bir parti değil, gizli bir cemiyettir. Kaynaklarda örgüt, komite diye de niteleniyor. 2. Konu ilk defa 1937'de ortaya atılmış da değildir. Mustafa Kemal çok önce, daha 1922'de Ahmet Emin Yalman'a bu konuyu anlatmış ve açıklaması 10 Ocak 1922 günlü ve 1468 sayılı Vakit gazetesinde yayımlanmıştır. Dipnot, mülakatın tam metni Ahmet Emin Yalman'ın Gördüklerim ve Geçirdiklerim adlı kitabının 2. cildinin 253-266. Sayfalarında, cemiyetle ilgili açıklama ise 257 ve 258. sayfalarında bulunmaktadır. Ayrıca Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti'nden bir kurulun yazdığı 1931'de yayınlanmış Tarih 3 adlı kitabının 141. sayfasında da bu konuya yer verilmiştir. Marif Vekaleti Yayınları, Ankara. 3. Ciddi kaynaklarda bu konu ayrıntılı olarak incelendiği için ben sadece Hollandalı araştırmacı Erik Jan Zürher'in Milli Mücadelede İttihatçılık adlı kitabından bir parçayı olduğu gibi aktarıp bu konuyu kapatacağım. Mustafa Kemal'in Suriye'de gizli bir örgütün, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, üyesi olduğunu ve bu örgütün Selanik'te bir şubesi kurduğunu doğrulayan iki bağımsız kaynak var. Dipnot, cemiyet önce Vatan adıyla kurulmuş, sonra Vatan ve Hürriyet adını almış. Doçent Doktor Sina Akşin, Jöntürkler ve İttihat ve Terakki, sayfa 65. İlk kaynak Mustafa Kemal'in ünlü olmasından çok önce, 1913'te Alman Generali Imhof tarafından yazılmış bir makaledir. İkinci kaynak 1912'de Selanik'te basılmış, Faik Reşit Unat'ın bulduğu bir ders kitabıdır. Sayfa 71. Dipnot. Bu konuda ayrıca H. Sami Kızıldoğan Vatan ve Hürriyet, Belleten sayı 3-4-1937 F.R. Unat, Atatürk'ün 2. Meşrutiyet İnkilabı'nın hazırlanması rolüne ait bir belge, Belleten sayı 102-1962. Ali Fuat Cebesoy, Sanıf Arkadaşım Atatürk sayfa 90 ve diğerleri. Ulu İdemir, Atatürk'ün Yaşamı sayfa 9 ve diğerleri. Fahri Belen, Atatürk'ün Askeri Kişiliği sayfa 52. Doktor Fethi Tevetoğlu, Atatürk İttihat ve Terakki sayfa 614. AAM'de sayı 15 Temmuz 1989. Yalçın Küçük'ün doğru olmadığını iddia ettiği birinci yurttaşlık bilgisi buydu. Demek ki doğruymuş. 3. Hareket Ordusu 1909. Bu tek konuda Yalçın Küçük şu 4 iddiada bulunuyor. Hepsini görelim. 3-1. Mustafa Kemal Hareket Ordusu ile İstanbul'a gelmemiştir. Bu iddiasının Mustafa Kemal hakkındaki tezlerine, dipnot, yorumu size bırakarak aktarıyorum. Mustafa Kemal'in 1919'a kadar devrimci mücadelenin dışında geçen bir yaşamı var. Tarih üzerine tezler 5, sayfa 37. Kendine güveni olmayan bir kişiliğe sahip görünüyor, sayfa 41. Politikaya ve özgürlük mücadelesine uygun bir yapısı yok, sayfa 42. İnsan topluluklarıyla ilişki kuramıyor, sayfa 44. Ve Mustafa Kemal'in 1919'da C. Abbas'a yazdırdığı ve Tasviri Efkar gazetesine yayımlanan hayat hikayesine dayandırıyor ve şunları yazıyor. Dipnot. Hayat hikayesine yer alan bilgi şöyle. 31 Mart hadisesi üzerine Selanik'ten İstanbul'a hareket eden kuvvetlerin Erkan-ı Harbiye Reisliğinde yani Kurmay Başkanlığında bulunmuştur. Tarih üzerine tezler 5, sayfa 32. Hayat hikayesinde Mustafa Kemal hareket ordusu ile birlikte İstanbul'a geldiği ve savaştığı iddiasında hiç bulunmuyor. Bu anlatımda İstanbul'a geldiği iddiası bile bulunmuyor. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 36. Uğur Mumcu M. Ali Aybar'ın anılarını Cumhuriyet gazetesinde yayımlandığı sırada Hüsnü Paşa ile Mustafa Kemal'in birlikte bir fotoğrafını yayımlayarak bunun harekat ordusunun girdiği İstanbul'da Sirkeci'de çekilmiş olduğunu iddia etti. Derhal bir mektup yazarak bunun doğru olamayacağını iddia ettim. Gerekçelerimden birincisi Mustafa Kemal'in Çatalca'ya geldiğine dair bir işaretin olmadığı noktasında toplanıyordu. Sayfa 36. Öyle anlaşılıyor ki kuvvetler İstanbul'a hareket ediyor ve kendisi bulunmuyor. Sayfa 53. Kemal'in hareket ordusu ile birlikte İstanbul'a yürüdüğü konusunda hiçbir kayıt veya işaret yok. Sayfa 56. Bürokratik mekanizmalar içinde kalarak yükselmeyi planlayan Kemal, hem Makedonya'daki silahlı özgürlük hareketlerinin hem de İstanbul'a yürüyüşün dışında kalarak düzeniyle bağlarını sürdürüyor. Sayfa 62. Sayfalarca süren bu tür kesin ifadelerden ve yakıştırmalardan sonra birdenbire iş değişiyor. Çünkü Yalçın Küçük ilk kez varlığını öğrendiği bir kaynakta değişik bir bilgiye rastlamış. Dipnot. Kaynak şu. Francis McCullough, The Fall of Abdülhamit London 1910 kitabın Ç. Güler Soyca yapılan çevirisi Abdülhamit'in Düşüşü adıyla 1990'da yayımlandı. Yalçın Küçük'ün ancak 1995'te varlığını keşfettiği bu kaynağı Sina Akşin 1970'te yayımlanmış olan Şeriatçı Bir Ayaklanma adlı eserinde bol bol kullanmıştır.